Ayrım o. Şairin romanı Murat Anmungan, sayfa 108. Kalbe yakışan. Boğumlanmış kara çalı, kamış köklerinin kaya çatlaklarının arasına girerek tutundu. Çatlak aralarını dolduran çamur harçlarının doğal basamaklarla eşik yaptığı nehir kıyısındaydılar. Önlerine çıkan çağla yeşil renginde akan bol köpüklü nehri salıya geçeceklerini öğrenmek Z ile Tagan'a yepyeni bir macera çağrısı gibi geldi. Nehrin adı Aindra imiş. Kıyıda durup karşı yakaya nehrin üstünde gidip gelen, üzeri insan, hayvan ve çeşitli eşya yüklü farklı boylardaki rengarenk sallara heyecanla bakıyorlar. Nehrin genişliğinin üzerine köprü kurmaya izin vermediğini söylüyor Motta. Bulundukları yakaya doğru gelen en yakındaki salın üzerinde, ön tarafta ayakta duran iri kıyım genç adamı ne yaptığını merak ediyorlar. Birer pençeyi andıran kaba eldivenleriyle iki yakayı birbirine bağlayan makaraların üzerine gerilen tele tutunarak salın akıntıya kapılmasını önlediğini, iki yana bağlı kürekleri çeken diğerlerinin yardımıyla da sala yol aldırdığını öğreniyorlar. Karşıya geçmek için ötekilere göre biraz daha büyük görünen bu salın kıyıya ulaşmasını, yükünü tamamen indirmesini sabırsız gözlerle bekliyorlar. Önce karşı kıyıdan getirdiği yolcularını ve yükünü boşaltıp bu tarafta yeniden yüklenen sal, bu kez karşı tarafa doğru yol almaya başladığında çocukların kabına sığmayan coşkulu hallerini seyretmek Mottah'ı neşelendiriyor. Dalmış sevecen gözlerle onları izliyor bir süre, ardından yeri geldiğini düşünerek ip ve tekerleğin insanlığı uygarlaştıran en önemli iki buluş olduğundan söz açıyor. O saydıkça bir bir öğreniyorlar. Şu gördükleri salları suya karşı koyma ve manevra gücünü kazandıran şey, tomrukları birbirine bağlayıp onları yekpare gövde kazandıran iplerin sağlamlığıymış meğer. Bitkilerin doğal iplerinden yapılırmış bu ipler. Hem nehir sallarıyla deniz salları da farklıymış. Örneğin muz, palmiye ve uzak kara cevizi ağaçlarının lifleri tuzlu suya dayanıklı olduğu için özellikle deniz sallarında kullanılırmış. Kaba ve sert olmalarına karşın daha hafif oldukları, suda daha kolay manevra yapabildikleri için tercih edilirmiş bunlar. Z ile Tagan anlatılanları dikkatle dinlemeye çalışsalar da bir süre sonra bakışları köpürüp duran suda dalgınlaşıyor, nehrin akıntısında çalkalanan salın ninisine kapılıp adeta gözleri açık uyumaya başlıyorlar. Ustalarının sesi uzaklardan geliyormuş gibi giderek buğulanıyor. Karşı yakayı geçtikten sonra bindikleri üzerine nakşedilmiş resimlerden Serahudra kentine ait olduğu anlaşılan posta arabalarının birinde tentez sonuna dek açık pencerenin iki yanında karşılıklı oturmuş dışarıyı seyrediyor. Üzeri pamuklanmış ovalardan ağaçtaki her dala, gökte uçan her kuşa varasıya gördükleri hemen her şey hakkında ileri geri yorum yapıyorlar. Yüksek vadilerde birbirlerinden bağımsız nice küçük kasabanın, köyün, irili ufaklı yerleşim bölgesinin olduğunu görüp, oralarda yaşanan hayatlar hakkında hayaller kurup hikayeler uyduruyorlar. Bir süre sessiz yol aldıktan sonra önlerini kesercesine birdenbire karşılarına çıkan ve hemen ardından dirsek yapıp yanı başlarında kendilerine eşlik eden ikinci bir yol gibi akmaya başlayan akarsuyu soruyorlar Motta. Rengi hep bulanık aktığı tepelerden bakıldığında güneşte kurumuş bir kemiği andırdığı için kemik nehri denilmiş bu suya. Az ileride karşılarına çıkacak olan bu nehrin üzerine kurulmuş tereddüt köprüsünden geçerek gireceklermiş varmak istedikleri Udbera kentine. 10 yetenek, 7 sanat okulları adı altında insan zihninin ve yaratıcılığın çeşitli yönlerinin sınandığı okullarla ünlü Udbera'da kentin konuk evlerinden ya da hanlarından birinde değil, Mottah'ın nicedir görmediği eski bir arkadaşın evinde kalacaklarmış. Ustalarının bu arkadaşını özlediği ve buraya gelmeden ötürü sevindiği her halden belli oluyor. Onun terzi olduğunu söylediğinde Z ile Tagan, ustalarının bir terzi niye bu kadar önemsediğini anlamıyor. Bu terzinin belki de görünmez pelerinler, insanı havada uçuran yelekler, gerektiğinde ceplerinden sihirli nesneler çıkan giysiler dikebilen biri olduğunu düşünüyor. Daha doğrusu öyle olmasını ümit ediyorlar. Z ile Tagan az ilerideki yüksek sarı sabır ağaçlarına tünemiş, Şu kısa kanatlı kuşları ilk kez gördüklerini söylüyorlar Motta. İyi ki gösterdiniz. Bir tek bu bölgeye özgü gölge kuşlarıdır bunlar, diyor gülümseyerek. Sayıları azdır ama uzun yaşarlar. Bunların en genci bile atalarınızın atalarının atasını tanır. Sabırlı, sakin, bilgedir gölge kuşu. Anakarada çok kimse bilmez. Hakkında yazılanlara bakarak kimileri onu şairlerin uydurduğu hayali bir kuş sanır. Neden gölge kuşu dendiğine gelince, kanatlarının gölgesi toprağa düştüğünde hiçbir insan o gölgeye basamazmış. Gölgeleri tabiatın bilinmez güçleri tarafından kutsanmıştır onların. Güneş üstlerine vurduğunda elbet toprağa düşer gölgeleri ama hiçbir insan ayağı çiğneyemez. En atik ayak, en çevik adım bile gölge kuşunun kanadının toprağa benekler gibi düşen kutlu gölgesine basamamıştır bugüne dek. Gölge kuşlarının gölgesine basacağım diye uğraşıp kendi etrafında çırpına çırpına dönerek çıldıranlar olmuştur. Sarı sabır ağaçlarının sağlam dallarında dalgın bir huzur içinde umursamadıkları zamanı seyreden gölge kuşları geride bırakıp yollarına devam ediyorlar. İlkin yüksek bir dağın üzerinde adeta bıçakla kesilmiş gibi biçimli oranlı bir düzün üzerine kurulmuş Udbera kentinin masalsı uzun kuleleri görünüyor. Ardından onları nehrin öte yakasına geçirecek olan Tereddüt Köprüsü. Adının Udbera'ya doğru yola çıkanların bir daha geri dönmeyeceğine inanılan zamanlardan kalma eski bir hikayesi varmış. Zamanla ölenler, unutanlar ve buraları terk edip gidenlerle birlikte hikayeyi birbirine bağlayan parçalar kaybolmuş. Şimdi kimse hikayenin tamamını bilmiyor. Vaktiyle bilenler de artık hatırlamıyormuş. Udbera öteden beri sırt toplayıcılarının kenti diye bilinir diye anlatmaya başlıyorum hatta. Eskiden köy köy gezen sırt toplayıcıları varmış. Nedense çoğu cüce olurmuş bunların. Gezdikleri yerlerdeki insanların sırlarını toplayıp kalın defterlere yazar, sonra sırtlayıp Udbera'ya götürürlermiş. Yazılı sırların bazısı bu köprüden geçerken tereddüte düşer, kendiliğinden silinirmiş. Yazılı olduğu defterin sayfalarından. Kasreina yolunu tırmanıp Udbera'ya varan defterlerin çoğu sayfası boş çıkarmış bu yüzden. Bu Tereddüt Köprüsü'nün adına ilişkin anlatılan rivayetlerden yalnızca biridir diye bağlıyor sözünü. Buranın ahalisinin insanoğlunun unutma gücünü Kasreina diye adlandırması bu yüzdendir. Kederlerini geride bırakmak, yaşamını kaldığı yerden sürdürmek isteyen insanlara öteden beri Kasreina yolunu tırmanması söylenir. Onca kayıp parçayla hikayesi hiçbir yere bağlanmayan bu yedi gözlü köprüyü geçtikten bir süre sonra Udbera'ya çıkan iki yanını görkemli kaya bahçelerinin süslediği Kasreina yolunu tırmanıyorlar. Zeyn dişleri kamaşarak "Aa, bakın incir çıkmış" demesi üzerine güneşin kayalıklardaki sert yansımasına ötürü burada incirler erken olur diyor Motta. Tıpkı güney rüzgarı alan adaların üzümlerinin erken dolgunlaşması gibi diye ilintilendiriyor sözünü. Çocukların tabiatın nabzını dinlemeye yatkın oluşları, buna gösterdikleri özel dikkat hoşnut ediyor onu. Gözleriniz yeryüzünün yemişleri üstünde olsun çocuklar diyor. Tabiattaki her şeyi onlar bilir. Topraktan yetişenleri her şeyi sorabilirsiniz. Yüksek çatıları, dimdik göğe yükselen bitişik düzen evleri, her biri ayrı renge boyanmış duvarları, pencereleri ve kapılarıyla adeta göze görülmeyip varlığı hissedilen büyülü bir kalkan bütün kenti kuşatıyor sanki. Udbera'nın kesme taş döşeli dar sokaklarından geçip terzi Niu'nun altıgen zemin planında inşa edilmiş neredeyse bir han büyüklüğündeki evine varıyorlar. Onları kapıda karşılayanlar önce elleriyle havaya tuhaf bir şekil çiziyorlar. Bu onların selamlama biçimleriymiş. Seni tanıdım, seni kabul ettim. Seni hayat dairemin içine alıyorum. Kendimi senin yerine koymaya hazırım anlamlarına geliyormuş. Eski bir gelenekten kısaltılarak alınmış bir selamlaşma biçimidir bu diyor Motta. Şu gördüğünüz kısaltılmış hali tamamını yapmaya kalksalar sabaha kadar kapıda dikiliyor olurduk. Genel konuklar içeri alırken gene adet olduğu üzere tütsü kapları içinde civan perçemi yakıp etraflarında gezdiriyorlar. Bu büyük evin yüksek tavanlı girişinin iki yanında işlikler var. İçerideki raflarda üst üste dizilmiş top top kumaşlar, çeşitli dikiş ve biçki gereçleri gözüküyor. Topuklarını tıkırdatarak yürüyen iki kadın gülüşerek çıkıyorlar içeriden. Girişteki orta masasının üzerinde bekletilmiş kiraz ağacının tahtasında pişirilmiş taze çörekler ve içinde mevsim meyvelerinden yapılmış şerbetler olan buğusu üstünde testiler duruyor. İçtiğin bir kenarında Z ile Tagan yaşında çocuklar yağ balından elde edildiği ve uzun ömürlü olduğu bilinen ağır kıvamlı bir yağı kandil haznelerine boşaltıyorlar. Yeni gelenlere bakmak için başlarını kaldırdıklarında merak dolu gözleri iri, kara, sakin. Buyur edildikleri üst katın sağlığında kerevetin üzerinde oynarken yere düşürdüğü güvercin kanı gibi kıpkırmızı bir ibrişim yumağının peşinden atlayıp onu ortalara kadar patileriyle yuvarladıktan sonra hızla içeri kaçan kar beyazı bir kedi en sevimli haliyle karşılıyor onları. Tepesindeki üçgen alındığı altın suyu rengine boyalı bir kapının açılmasıyla ortaya çıkan terzi Liu, kollarını iki yana coşkuyla açarak karşılıyor, kaç gündür heyecanla beklediği konuklarını Mottah'la hasret giderircesine uzun uzun kucaklaşıyorlar. Ardından vitraylı camların renk eleğinden geçen ışığın geniş duvarlarını desenlediği konuklar için ayrılmış ışık salonuna geçiyorlar. Z ile Tagan kendilerine gösterilen Darokran hasırından yapma iskemlelere bacaklarını ayak bileklerinde çaprazlayarak oturup konuşulanlara kulak kesiliyorlar. Z ile Tagan'ın sohbet ilerledikçe fark edebilecekleri gibi geçmiş pişmanlıklarından söz ederken sık sık "Bir daha yaparsam gök beni terk etsin" diye yemin ediyor Terzi Liu. "Karısı da gök seninle uğraşmaz, onun çok işi var" diyerek her seferin sözünü boşa çıkarıyor onu. Yüzünün insanda güven uyandıran ışıntılı bir dolgunluğu Liu'nun, Z ile Tagan görür görmez sevmeye karar veriyorlar onu. Sonraki günlerde onun "Gök beni terk etsin" diye başlayan yemini dillerine pelesenk ediyorlar. Öncelikle Mottah'ın tutulmuş boynu, ağrıyan omuzlar için taze yabani mercan köşten lapa yaptırıyor Liu. İşleri ferahlatsın diye soğutulmuş testilerde ikram ettikleri üzüm suyunu burada kütük suyu denmesi Z ile Tagan'ın dikkatini çekiyor. Az sonra konuklara "Hoş geldin" dercesine evin her bir köşesinden ayrı sevimlikte meraklı kediler tek tek çıkmaya başlıyor. Arka aldaki taraçası mimozalarla kaplı bahçede tembel tembel gezinen yelpaze kanatlı adak kuşları ikisine de Kadebra'yı hatırlatıyor. Orayı her hatırladığında Tagan'ın eli kendiliğinden pelerinin tokasına gidiyor. Odalarına dinlenmeye çekildiklerini Terzi Liu'dan, onunla yeni yetmelik yıllarına dayanan arkadaşından söz ediyorum Mottah. Yıllar boyunca Anakara'nın çeşitli bölgelerinde yaşayıp birbirinden farklı işlerde çalıştıktan sonra buraya yerleşmeye karar vermiş olan Liu, kendisine şair olarak yetiştirmek için yıllarca uğraşıp onca emek verdikten sonra bir gün her şeyi bırakıp terzi olmuş. Bazılarının bunca yıl ısrarla şiir yazabiliyor olmasında şair tabiatlarının gereğinden ve yeteneklerinin dayatmasından çok inat, hırs ve hayatla didişme gücü vardır. "Benim ne o kadar inadım ne de didişecek gücüm vardı" diyecekti Mottah. Ha, o gece yemek sonrasında bir köşeye çekildiklerinde. "Eski bir sözdür bilirsin. Kendilerini hayal etmeye, kim olduklarını bilmeye ve buna karar vermeye cüret ettiler" denmiştir. "Ben de bunu yaptım, bıraktım. Tuhaftır, yıllardır aradığım huzuru şiiri bırakınca buldum. Kendim oldum çünkü, ben şair değildim. Kendime zorla bir şair elbisesi dikmeye çalışıyordum. Kumaşı kötü bir şiire makastarlık yapmaktansa halis bir terzi olmayı seçtim." Mottah'a göre yanıldığını görmüş, birinin hayata karşı edindiği kuşkulu ve hoşgörülü tutum kendiliğinden yerleşmişti ona. Yumuşamıştı, eskiden tanıdığına göre biraz başka ama daha hoş bir insan olmuştu. Yanlış konuda inat etmekte ısrarcı olan insanların yalnızca zaman değil, anlam harcadığını da bilirdi Mottah. Var olmanın ve yaşamanın başka fırsatları açılan anlamlarını. "Hayatın sıradan rastlantıları bazen kaderin yerine karar verir" diyecekti o gece Liu. "Bir gün yolda giderken yerde bulduğum bir terzi yüksü bütün hayatımı değiştirdi. Yerde çamur içinde efsanelerden kalma sihirli bir güç yüzüğü gibi pırıl pırıl parlıyor, sanki bütün gücüyle ışıyarak bana bir şey söylemeye çalışıyordu. Çocukken terzi yamaklığı yapmıştım. Birden orada yarım bıraktığım bir kaderin beni beklediğini anladım. Bilirsin, insan hakikatlerinin geleneği vardır. Faydasız hatıralar vardır, zamanın cömertliği vardır." Mottah'ın ona bu konudaki hırsıyla nasıl baş ettiğini sorması üzerine Hırslarımıza hakim olmak konusunda bizi iki şey eğitir demişti Liu. Yaş ve yenilgi. Ama bunların gene de herkese değil, öğrenmeye açık insanlara yararı vardır. Yoksa kimilerinin ne yaşadığı yılların, ne uğradığı yenilgilerin bir şey öğretemediğini sen benden daha iyi bilirsin. Bir de sır vereyim sana dedi, şiiri bırakınca daha iyi bir şiir okuru, şiir dinleyicisi oldum. Bunun üzerine uzun uzun gülüşüyorlar. Motta geçmişten tanıdıkları birilerini soruyordu Liva, kendi demesiyle daha kahvelerini şiir okumak için fazla yaşlıymış artık. Hayvan sırtlarında yol tepeci yılları da geride bırakmış, köşesine çekilip mevsimlerin değişimini seyrediyormuş. Karşılarında geçmekte olan bir mevsim varmış gibi her ikisi de iç geçiyor, çekiyorlar. Sonra bir başkasından söz açılıyor. Liu'nun bu kişiyi sevmediği hem sesinin değişen tınısından hem sözlerinden belli oluyor. Onun yaşındaki bir şairin en çok gereksindiği şeye belirsizliğin bilgeliğine sahip değildi diyor. Hayatı öylesine çiğ bir ışıkta görüyor. Onu kavramak için öyle katı sözcükler kullanıyordu ki şiirin ana kapısının ona hiç açılmayacağı ta başından belliydi. Üstelik yazık ki o kendi sığlığını, yaşama özgü yalınlık, sadelik, doğallık sanıyordu. Onlar çekildikleri köşede baş başa verip hasret giderirken az ötelerinde oturan Z ile Tagan da gece boyu konuştuklarına kulak kabartmışlardı. Genç yaşta ölen eski bir arkadaşlarından hala kanayan ortak bir acıyla söz ettikleri gözlerinden kaçmamıştı. Serhenas adlı bu arkadaşlarının erken ölümün her ikisine de nedenli yaralamış olduğu belliydi. Sonra Motta evinden hiç çıkmadığı yıllarda doldurduğu sayısız defterden söz açmış, bütün ana karayı hatta yer küreyi oturduğum yerden gezmiş gibiyim dedikten sonra sözlükçü Tarkusyu ile Dohanara'daki karşılaşmalarından söz etmiş, onunla konuştuklarını aktarmıştı. Liu, kendini kapatmanın tek bir çeşidi yoktur diyerek kesmişti sözünü onun ardından. Tarkusyu için nedense hüzünlü bir sesle, acısının hapishanesini kapatmış kendi bir kez, diğer gezse ne çıkar diye eklemişti. Sürekli bir şeyleri tasnif etmenin de bir çeşit hapishane olduğu düşünülebilir, değil mi? Liu bir ara Motta'yı bırakıp çocuklarla ilgilenmiş, Zile Tagan'ın bir sorusu üzerine, çocuklukta yaşadığın her şeyin nedenini bilmez insan. Örneğin biz çocukken büyüklerimiz yüzümüze tarhun otu sürerlerdi, neden niyesini bilmezdik. Diğer öğrenmelerimiz gibi bu da kendiliğindendir. Yalnızca kabullenirsin demişti. Yıllarca herkes her kış yüzüme tarhun otu sürdüm, meğer soğuk algınlığına karşı birebilmiş dedikten sonra ekliyor. Ama onlardan öğrenip yüzümüze sürdüğümüz her şey doğru olmayabilir. Yüzümüze ve aklımıza sürdüklerimize dikkat etmeliyiz. Çocukları sevecen gözlerle bir süre süzdükten sonra Mott daha dönen Liu, insan yetiştirmek ne kadar kıymetli bir şey değil mi diyor. Dilerim kaybolmazlar. Liu'nun yemek yapmaya meraklı karısı akşam yemeğine hem Mott'un sevdiğini söyledi, içine kuru bakla, ağaç soğanı, kereviz, pirinç, yeşil zeytin ve ince kıyılmış cerese otu katılmış sebze yemekleri yapmış, hem de Zey ile Tagan'ı sevindirecek tatlı, tuzlu şeyler hazırlamıştı. Motta önceki kentlerde olduğu gibi halka açık bir mekanda tek bir konuşma yapmayacaktı. Utbera da burada açık ev toplantısı dedikleri tarzda olacaktı insanlarla buluşması. Liu'nun evine gün boyu gelip gidenler ona merak ettikleri, konuşmak, tartışmak istedikleri şeyi soracaklardı. Liu'nun kış odalarından yaz odalarına geçilir burada dediği ince kanatlı kapıları iç avluya açılan evin yüksek tavanlı geniş salonunu hazırlamışlardı bu iş için. Nitekim ertesi gün gelip gidenlerin çokluğu nedeniyle Liu'nun karısı elinde su kabağından yapılmış bir kepçeyle çukur tabaklara dağıttığı sulu yulaf lapasına sürekli biraz daha su ekleyerek çoğaltmak zorunda kalacak. O gün konuşmasına gene çömlek ile şiir ilişkisinden söz ederek başladığında, Mottah'ın aynı şeyleri söyleyeceğini sanan Z ile Tagan, konuşma ilerledikçe ustaların benzer konular, izlekler, eğretilemeler etrafına gelse de anlattıklarını her seferinde çeşitlendirip zenginleştirdiğini fark ettiler. Bu konuyu sonradan ona açtıklarında, benim sürekli dinleyicilerim olarak sizin sıkılmanızı hiç istemem doğrusu diyecekti. Çünkü benim için siz bir ölçüsünüz. Gittiği her yerde hep aynı şeyleri anlatan biri olmak tehlikesine karşı, siz çanlarımsınız benim, unutmayın. Bizi diri tutacak şeylerden biri, varlığını hep üzerimizde hissedeceğimiz gözlerin esenleyici dikkatidir. Onlar bizi takip ettikçe kendimizi yenileme ihtiyacı duyarız. Zihni Tagan'ın ilgisini çeken Mottah'ın Duhanlara'daki konuşmasında olmayan birkaç önemli ayrıntının Udbera'da anlattıklarını eklemiş olmasıydı. Eskinin büyük çömlek ustaları kusursuz bir iş çıkardıkları halde belleğin ve yaratıcılığın çömlekte tutsak kalmasını engellemek için en sona kesik bir çizgi bırakılırmış çömleğin üstünde. Bazen devamlılığımızı sağlayan şey kusurdur yahut kusuru göze almak demiş. Sonra da aynı ham maddeden üretildikleri halde fırınlandıkları sırada bazı çömleklerin kırmızı, bazılarının siyah olabilmesindeki sırra dikkat çekmişti. Tabiat, aynı topraktan, aynı ateşten, aynı anda iki ayrı renkte çömlek armağan ederken insana, bize bütün sırlarının henüz ele geçirilemediğini söyler. Yollarının bundan sonrası ne zaman tezgahının başında istediği rengi elde etmek için ezip toz haline getirdiği taşları, mineralleri, parlatılmış porselenlere süren bir çömlekçi görseler Mottah'ın sözlerini hatırlayacaklardı. Evin sokulgan kedileri için gün doğmuştu. Her biri Mottah'ı dinlemeye gelenlerden birinin kucağına çöreklenip akşama dek kendilerini okşatmış, Mottah'ın sesinin ritmine göre bir sağa bir sola kuyruk oynatmış, sıkıldıkça da birbirleriyle yer değiştirip durmuşlardı. Mottah, Udbera'da öğrenmeye, bilmeye, anlamaya susamış insanlar, kendilerini bir an önce gerçekleştirme tutkusuyla kıvranan gençler arasında bulmuştu kendini. Çoğu 10 yetenek 7 sanat okullarının öğrencileriydi. Kuşluk vaktinden başlayıp gecenin geç saatlerine dek bütün gün bıkmadan, yorulmadan bir sohbet havasında sorularını yanıtlamıştı gelip gidenlerin. Sonraları derlenip toparlanıp bir araya getirecek ve birkaç kitapta yer alacak sözlerini o sırada herkes harıl harıl defterlerine kaydediyordu. Yalnızca şairler için değil, bütün yaratıcı sanatçılar için dürüstlük, zeka ve enerji gerekir. Eğer ilkine sahip değilsen diğer ikisi seni yok eder diye yanıtlamıştı sorulardan biri. İşin güç yanlarından biri kendi yarattıklarınızı yönetmektir demişti bir diğerine. Örneğin okyanusun fırtınasını fırtınaya tutulmuş gibi değil de durulukla anlatırsan okyanusta fırtına da senin olur. Çalkalanması gereken betimlediğin okyanus olmalı, kalemin değil. Şiire devam edip etmemek konusunda kararsızlık çekenlere ne gibi bir öğüde olabileceğini soran birini, tabiatın koruyucusu olan şairler evrensel bellekle yaşayan kişilerdir. Algıları yalnızca kendi zamanlarını kilitli olanların şairliği sadece bir çalışkanlıktır. Verimleri kısa ömürlü olacak, sahibini ödülsüz koyacak bir çalışkanlık diye yanıtlamıştı. Şiirin herkese ulaşma gücü hakkındaki bir soru üzerine ne kadar iyi şair olursanız olun, şiirinizin herkesin ruhuna, aklına, kalbine dokunabileceğini baştan kabul etmelisiniz. Hem bu her zaman şiirinizin suçu olmayabilir. Kendilerine ait hayali olmayanlar sizinkileri de göremeyebilirler. Her şeyi kendinizden bilmeyin demişti. İnsanın her zaman kendisine yön verecek bir iç sesi olmalıdır. Güçlü değerler, sisteminden kaynaklanan iç ses, insanın davranışını zamanla değişse de bir mizacın değişmesine izin vermez. Onu hep dik ve sağlam tutar. Mayası şair olarak doğmuş birinin kelimeleri uzun süre karanlıkta kalamaz. Hiçbir güç kelimelerini uzun süre bağlayamaz onların. Kullandıkları kelimeler aynı da olsa şairler onlara kendi zamanlarını verirler. Sadece erdem sahibi olmak yetmez, erdemin de ustalaşmak gerekir. Ara verip iki yanı yasemin çiçekli taş saksılarla çevrili iç avluya dinlenmeye çekildiği sırada yanına gelen Liu, akışı hiç değişmeyen güçlü ve sakin bir nehir gibisin Mottah dedi. Her zaman iyi bir konuşmacı olduğunu biliyordum elbet. Sözcükler senin dilinde görünmez güçleri biçimlendiren sıcak lavlar gibi akıyor ama bugün başka bir şey daha gördüm. Şefkatle yanıtlıyorsun herkesi, toyluklarını, bazen çiğliklerini, hatta yordan bilmezliklerini bile kolluyorsun. Yanıtlarında bilgiçlik değil, şefkat olduğunu görmek eski bir dostun olarak yönlendirdi beni. Her zaman olduğu gibi gene kalbine yakışanı yapıyorsun. 10. ayrımın sonu, sayfa 117.